Sayfa 191. Ayırım 25. Kar yağışı öğleden sonra yavaşladı. Yumurta sarısı bir güneş, pamuk helvayı andıran bulutların arasından şöyle bir görünüp kayboldu. Dinamo metro istasyonundan çıkan Cemil, kar topluyor gibi diye düşündü. Bunun arkası gelecek. Yanılmamıştı. Güneş kaybolur kaybolmaz yeniden ak tanecikler uçuşmaya başladı gözlerinin önünde. Siyah kalpağını kaşının üstüne kadar çekip kalın paltosunun yakasını kaldırdı. Sonra saatine baktı. 13:59'u gösteriyordu. Tam 14'te yürümeye başlayacaksın demişti Hikmet. Belorusska istasyonuna indiğinde ise saat tam 14:20 olmalı. Adamlarını ona göre ayarla. İstasyondan içeri gir. Sağdaki yürüyen merdivenle aşağı in. Merdivenin sağ yanında beklemeye başla. Yetkili yoldaş gelip seni bulacak. Beni tanıyor mu? Diye sormuştu Cemil kuşkuyla. Tanıyormuş, diye yanıtlamıştı Hikmet. Olan bitenden onun da haberi yoktu. Biraz da yadırgamıştı bu görüşmeyi. Hatta Asaf ilk söylediğinde kıskançlık bile duymuştu. Parti sekreteri dururken neden Cemil'le görüşmek istiyorlardı? Ölüm olaylarından sonra ona güvenmemeye mi başlamışlardı yoksa? Asaf'ın davranışlarından böyle bir sonuç çıkmıyordu. Hem Hikmet kendisini biliyordu. Hiçbir yanlış yapmamıştı ki. Sonunda içi rahatlamış, kendinden memnun bir ruh haliyle gitmişti Cemil'in yanına. Asaf'ın söylediklerini iletmiş, randevu yeriyle saatini vermiş, bu görüşmede kimseye bahsetmemesi için sıkı sıkıya da uyarmıştı onu. Son dakikayı geçirmek için Dinamo istasyonunun çıkışında bir süre dikildi Cemil. Gözleri birkaç metre ilerideki dondurma büfesine takıldı. Genç bir kadın 6-7 yaşlarındaki oğluna dondurma alıyordu. Dondurma sözcüğü bile ürpermesine neden oldu. Rusları anlayan biri gelsindi. İnsanın soluğunun bile donduğu bu havada nasıl dondurma yiyebiliyorlardı? Bu da bir şey miydi canım? Moskova ırmağının üzerine kaplayan kalın buz tabakalarını kırıp kendilerini suyun dondurucu serinliğine bırakanlara ne demeli? Yeniden paltosunun kolunu sıyırıp saatine baktı. Daha 30 saniyesi vardı. 30 saniyenin ne önemi var demeyin. Gizlilikte dakiklik çok önemliydi. Hele görüşme parti üst yönetiminden biriyle yapılacaksa Cemil salisesine bile dikkat ederdi. Üstelik böyle ansızın yapılan bir görüşmede yanlış bir adım atmamalı. Türkiye'de faşizm koşullarında pişmiş bir yoldaş olarak kusursuz davranmalıydı. Aslına bakarsanız önce kuşkulanmıştı bu görüşmeden. Hikmet'in sözleri Aliki ile birlikte olduğu gecenin bütün büyüsünü alıp götürmüş, onu yaşadığı yalın gerçekle yeniden yüz yüze getirmişti. Görüşmeyi anlıyordu da bu kadar gizli tutulmasına bir anlam veremiyordu. Ama biraz kafa yorunca yasa dışı bir partinin Sovyetler Birliği'nde bile gizlemesi gereken sırları olduğunu sonucuna ulaştı. Bu kanıya o iflah olmaz kendine güveni de eklenince böylesi bir sırrın kendisiyle paylaşılmak istenmesinin büyük bir onur olduğunu düşünerek erken bir sevince boğuldu. Ama sonra öngörüleri değişti. Tedirginliğe kapılarak bu sır Mehmet ile Kerem'in ölümleriyle ilgili olmalı diye akıl yürütmeye başladı. Onları Türkiye'den tanıyan tek kişi kendisiydi. Zaten şu ana kadar onu sorgulamamaları da düşündürücüydü. Yoksa ondan kuşkulanmaya mı başlamışlardı? Belki kolektiftekilerin üç yoldaşın arasındaki bu tanışıklığı bilmesini istemedikleri için konuyu açmadılar diyerek kendisine avutmuştu. Ama soracakları zaman gelmişti işte. Yine de emin olamıyordu. Çünkü ölümlerin nedenleri açıklanmış, faili bulunmuştu. Üstelik bu açıklamayı Sovyet polisinin bulgularına dayanarak parti yapmıştı. O halde neden onunla görüşmek istiyorlardı? Yoksa bütün bunların altında başka bir iş mi vardı? Söylenenlerin tümü birer aldatmacadan mı ibaretti? Karar vermekte zorluk çekiyordu Cemil. Neyse, az sonra olan biteni anlayacaktı. Yeniden saatine baktı. Tamı tamına 14'tü. Derin bir soluk alarak Moskova'nın kuru soğuğun ciğerlerine doldurdu. Artık yürümeye başlayabilirdi. Yürümeye başladı diye mırıldandı Viktor elindeki telsize. Beloruska yakınına ilerliyor. Caddenin karşısında park etmiş minibüsün içinden Cemil'i izliyordu. Yanında iki operasyon görevlisi daha vardı. Tamam dedi telsizin öteki ucundaki Nikolay'ın sesi. Gelsin, biz hazırız. Nikolay, Beloruska istasyonunun yakınlarında Cemil'in yürüdüğü kaldırımı gören küçük bir sokağın girişinde sarı bir Lada'nın içinde Ligaçev ile birlikte bekliyordu. Tutuklamayı yapacak üçer kişilik iki ekip ise istasyonun girişiyle aşağıda yürüyen merdivenin çevresine yerleşmişti. Ekip şefleri yüzlerinde soğukkanlı bir ifade, elleri ceplerinde, kalpaklarının altına gizledikleri kulaklıklarından olan biteni dikkatle dinliyorlar, gerektiğinde mesajlarını telsize fısıldıyorlardı. Kısa bir sessizliğin ardından telsizden Viktor'un sesi duyuldu yeniden. Öteki adamımız Sokol yakınlarında. Bir taksiye binmiş, bölgeye yaklaşıyor. Dikkatli olun. Yıldırım zar zor bulduğu taksinin sağ arka köşesine büzülmüştü. Dinamo istasyonuna yaklaşınca toparlandı. Gözlerini kaldırıma dikerek pür dikkat kesildi. Kaldırım sakin görünüyordu. Çevreye bakındı, kuşku uyandıracak hiçbir belirti yoktu. Saatine baktı, 14.07 idi. Gözcü epeyce ilerlemiş olmalıydı. Ön cama çarpan kar taneciklerini temizleyen sileceklerin arasından ileriye baktı. Az sonra kaldırımda yürüyen biri belirdi gözlerinin önünde. Gözcü müydü? Emin olamadı. Henüz yeterince yakın değildi. Üstelik onu arkadan görüyordu. Taksi yaklaşınca yürüyen adamın gözcü gibi orta boylu biri olduğunu fark etti. Aynı siyah kalpak, aynı palto. Yoksa biraz farklı mı? Yok yok, aynı gri palto. Araç adamın yanından geçerken dönüp baktı Yıldırım. Ama adamın yüzünü görmek mümkün değildi. Kalpağı kaşına kadar indirmiş, ağzı burnu da atkıyla sarılmıştı. Yıldırım'ın Ali'yi de aynı yöntemle gizlemiş olmasına karşın aslında bu kuşku uyandıracak bir durum değildi. Sokakta yürüyen 10 kişiden en az 8'i aynı biçimde yüzünü gözünü sarmıştı. Yine de kızdı gözcüye. Bu yürüyüşün güvenlik için yapıldığını bilmesi gerekirdi. 10 dakikalığına yüzü açık kesse ölmezdi herhalde. Geçtikten sonra dönüp bir kez daha baktı. Başını omuzlarının arasına çekmiş ağır adımlarla ilerleyen adamın yüzünü göremiyordu. Ama o her şeyiyle gözcüye benziyordu. O kadar kalın giyinmesine karşın hala üşüyordu Cemil. Ama bu görüşmede her şey dakikası dakikasına olması gerektiğinden adımlarını da hızlandıramıyordu. İyi ki Türkiye'de iklim bu kadar sert değil diye geçirdi kafasından. Öyle olsaydı yanmıştık. Moskova'da alışık olmadıkları şey yalnızca soğuk değildi. Güneşin cömert davrandığı bir ülkenin çocukları olarak soğuktan daha kötüsü bu ülkede ışığın az olmasıydı. Neredeyse hemen her gün kapalı bir gökyüzü, sıkıcı bir griye boğulmuş gündüzler, güneşin eksik olmadığı bir iklimin ışığıyla doğup büyüyen Akdenizliler için yalnızca bu grilik bile bir bunalım nedeni sayılabilirdi. Biraz ışık, biraz ışık diye yarı şaka, yarı ciddi az söylenmemişti Cemil sabahları yataktan kalkarken. Ama şu anda ışıktan yana sıkıntısı olduğu söylenemezdi. Kar o ölgün griliği kırmış, yumuşak bir beyazlıkla kaplamıştı her yanı. Kalpağı ile atkısının arasından sıyrılarak gözlerine kadar ulaşan kar taneciklerini aldırmadan başını kaldırıp ilerideki Beloruska'ya istasyonuna baktı Cemil. İşte geldik diye neşeyle mırıldandı. Az sonra gireceği metronun sıcak havasını daha şimdiden hisseder gibiydi. Cemil'in istasyona yaklaştığını gören Nikolay yanındaki Ligaçev'e döndü. Adamımız geliyor dedi. Hadi takıl peşine. İstasyondaki ekiplere onu sen göstereceksin. Gözleri yaklaşmakta olan siyah silüete takılan Ligaçev, tamam, hemen gidiyorum diyerek çıktı araçtan. Ligaçev daha kapıyı kapatmadan telsizi dudaklarına yaklaştırdı Nikolay. İlk yolcu istasyona iniyor. Ligaçev arkasında olacak. Ligaçev iri yarı bedeninden beklenmeyen bir çeviklikle Cemil'in peşine takılırken Viktor'un minibüsü de istasyona yaklaşmıştı. Victor telsizine uzandı. Öteki adamımız Barikat Nahe istasyonuna indi. Metro ile size doğru geliyor. Dikkat edin. İstasyon günün bu saatinde bile sakin sayılmazdı. İçeri giren Cemil atkısını çenesine kadar indirdi. Artık yüzü görülebiliyordu. Kalabalıkta kendini yitirmekten korkan Ligaçev, Cemil'in hemen ardından damlamıştı içeriye. Elinde bir bond çantayla merdivenin başında bekleyen birinci ekibin şefi Afanasyev'i bulmakta zorlanmadı. Başıyla Cemil'i gösterdi. Afanasyev ilgilenmez gibi görünerek ama hedefim en küçük bir hareketini bile kaçırmadan Ligaçev'in işaret ettiği adamı izlemeye başladı. Cemil hiçbir şeyden kuşkulanmadan yürüyen merdivenlere indi. 7 basamak yukarısında onu takip eden Ligaçev ile birlikte istasyonun tavanının ne kadar yüksek olduğuna şaşarak indi aşağıya. Böylece ikinci ekibin şefi İlya da Ligaçev'in baş işaretleri sayesinde dikkat çekmeden hedefi tanıma fırsatı buldu. Merdivenlerden inen Cemil'in ilk işi saatine bakmak oldu. Saat 14:20 idi. Tam zamanında diye düşündü. Kendinden memnun bir ifadeyle. Sonra sanki buluşacağı kişi istasyonda bekleyenlerden biriymiş gibi yolcuları izlemeye başladı. Bu çabasından sonuç alamayacağını anlayınca gelecek kişinin tanıdık mı yoksa hiç tanımadığı biri mi olacağı konusunda fikir yürüterek vakit geçirmeye koyuldu. Bir de asaf çıkıp gelmiyor muydu? Olmayacak iş değildi. Bunları düşünürken yukarıda bir gürültü koptu. Gençten alkolik bir adam merdivenden kayıp birkaç basamak aşağıya düştü. Merdivendeki öteki insanlar bağırış çağırış yardımına yetiştiler. Cemil de dönüp olup biteni izlemeye başladı. Zavallı adam o kadar çok vodka içmişti ki neler olup bittiğinin farkında bile değildi. Çevresinde toplanan insanlara utangaç gözlerle bakıp "Ben düşmedim, merdiven durdu." diyerek açıklamalar yapıyordu. O anda Barinatkaya yönünden gelen tren istasyonuna girdi. Yıldırım daha önceden hesapladığı gibi yürüyen merdivenin hemen önünde duracak olan vagona binmişti. Mesajda yazılan yerde sırtı dönük olarak duran Cemil'i görünce kapının açılmasını bile beklemeden öne çıktı. Bu arada kuşku uyandıracak kimse var mı diye çevreyi kontrol etmeyi de unutmamıştı. Her şey normal görünüyordu. Vagonun kapısı açılır açılmaz emin adımlarla Cemil'e yürüdü. Birkaç adım atmıştı ki genç alkoliğin başına toplananları izlemekten sıkılan Cemil döndü. Yıldırım'la göz göze geldiler. Kısa bir duraksamadan sonra Cemil'in dudaklarında içten bir gülümseme belirdi. Metrodaki mermer sütunlardan birinin ardına gizlenerek onları izleyen Ligaçev, iki hedef karşılaştı diye mırıldandı. Yakasındaki minik mikrofona. Telsizin öteki ucundaki Viktor hemen uyardı. Acele etmeyin. Bırakın konuşsunlar. Boris'i fotoğraf çekmeyi unutma. Uyarı gereksizdi. İkinci ekibin elemanlarından Boris, çakmak görünümündeki Sovyet harikası fotoğraf makinesini çıkarıp sigara yakma bahanesiyle denkleşörüne defalarca basmıştı. Boris'in son gördüğü Cemil'e yaklaşan adamın bir an duraksadığı, sonra yüzünde kaygılı bir ifadeyle yoluna devam etmesiydi. Yıldırım'ın Cemil'in yanından geçerek merdivenlere yöneldiğini gören Ligaçev telaşla telsize mırıldandı. Buluşma gerçekleşmedi. İkinci hedef buluşma yerinden uzaklaşıyor. Çort vazmi diye bir küfür duyuldu telsizin öteki ucundan. Sonra kısa bir süre sessizlik oldu. Ligaçev'in gözü yürüyen merdivenlerde yukarı çıkmakta olan Yıldırım'daydı. Belli ki uyandı herif diye düşünüyordu. Hala onu enseleyebilirlerdi. Ama neyle suçlayacaklardı? Beloruska'ya garına gelmek suç değildi ki. Aynı şeyleri Viktor da düşünüyor olmalıydı ki telsizdeki suskunluk sürüyordu. Tren geldiği gibi rayları gıcırdayarak ayrıldı istasyondan. Yıldırım yürüyen merdivenin son basamağındayken Viktor'un sinirden titreyen sesi duyuldu. Uzaklaşan hedefe dokunmuyoruz. O gardan ayrılır ayrılmaz ötekini tutuklayın. Cemil'in yüzünde de umutsuz bir ifade belirmişti. Gözleri saatine kaydı. 14:20'yi gösteriyordu. Başını çevirip yürüyen merdivene baktı. Aynı anda iri yarı iki adamın arasında buldu kendini. Çelik gibi eller omuzlarından yakalamıştı onu. "Ne oluyor? Siz kimsiniz?" diye Türkçe söylendi. Adamlar yanıt vermeden onu yürüyen merdivene sürüklediler. Ellerinden kurtulmaya çalıştı Cemil. Bağırmak üzereydi ki sağ tarafındaki adam okkalı bir yumruk oturttu midesine. İki büklüm oldu. Soluk almakta güçlük çekiyordu. Adamlar istasyona inenlerin meraklı bakışlarını aldırmadan, sanki olağan bir iş yapıyorlarmış gibi rahat tavırlarla onu kollarından kaldırarak yürüyen merdivene taşıdılar. O kadar güçlüydüler ki Cemil'in ayakları yerden kesilmişti. Yürüyen merdivenin ortasına geldiklerinde toparlanır gibi oldu Cemil. "Lütfen yoldaşlar," dedi boğuk bir sesle. "Yanlış yapıyorsunuz. Ben SBKP MK'nın konuğuyum." Yanıt olarak ikinci bir yumruk indi midesine. Kendini kaybetmişti.